Ayrım 2. Sayfa 20. Deliliğin tarihine ön söz. Preface. Michel Foucault. Folio et des raisons. Histoire de la folio à l'âge classique. Paris. Plon. 1961 içinde. Bu ön söz bütün olarak yalnızca orijinal edisyonda vardır. 1972'den itibaren yayımlanan 3 yeni edisyondan çıkarılmıştır. Pascal, insanlar öyle kaçınılmazcasına delidir ki, deli olmamak, deliliğin bir başka biçimiyle deli olmaktır. Bir de Dostoyevski'nin bir yazarın güncesindeki şu diğer sözü, İnsan, kendi sağduyusuna, komşusunu kilit altına vurarak ikna olmaz. Deliliğin bu başka biçiminin tarihini yapmak gerekiyor. Komşularını kapatan egemen akıl edimi içinde insanların iletişim kurmak ve birbirlerini tanımak için deli olmamanın acımasız dilini kullandıkları o öteki biçimin, hakikatin hükümranlığındaki yerini kesin olarak almadan önce, başkaldırının lirizmi tarafından diriltilmeden önce bu komplo anını yakalamak gerekiyor. Deliliğin tarihinin bu sıfır derecesine, deliliğin farklılaştırılmamış bir deneyim, bölmenin kendisinin henüz bölünmemiş deneyimi olduğu bu noktaya tarih içinde ulaşmaya çalışmak. Akıl ile deliliği artık birbirlerine dışsal, her türlü iletişime sağır ve birbirleri için ölü şeyler olarak kendi ediminin iki ayrı yanına atan bu başka biçimi çıkış noktasından itibaren betimlemeliyiz. Bu kuşkusuz rahatsız bir bölgedir. Oradan geçmek için nihai hakikatlerin rahatlığından vazgeçmek ve kendini asla delilik hakkında bilebildiğimiz şeylerin rehberliğine bırakmamak gerekir. Psikopatolojinin hiçbir kavramı geriye bakmanın, retrospeksiyon, örtük oyununda bile ve özellikle orada düzenleyici rol oynamamalıdır. Kurucu olan deliliği bölüp ayıran edimdir. Yoksa bu bölme bir kez yapılıp da ortalık yatıştığında yerleşik hale gelen bilim değil. Çıkış noktası akıl ile akıl olmayan arasındaki mesafeyi koyan yarılmadır. Aklın akıl olmayan üzerinde onun hakikatini delilik, suç veya hastalık biçiminde çekip çıkarmak için uyguladığı etki ise fazlasıyla bu yarılmadan kaynaklanır ama uzaktan. Demek ki bir zafer ya da zafer hakkı ön kabulü yapmadan bu ilkel kavgadan söz etmek gerekecektir. Hakikate varma, hakikate sığınma gibi görünebilecek her şeyi askıya alarak tarihte tekrar tekrar incelenmiş bu edimlerden söz etmek, akıl ile akıl olmayan arasındaki bu kopma ediminden ortaya çıkan bu mesafeden, ikisi arasına yerleştirilen bu boşluktan söz etmek ama asla aklın sahip olduğunu iddia ettiği bütünlüğe yaslanmadan. O zaman ve ancak o zaman deliliğin insanı ile aklın insanının ayrılırken henüz ayrı olmadıkları ve hala birbirleriyle konuştuklarına kaçamak biçimde tanıklık eden, birbirlerinden kopuşlarının diyaloğuna çok kökensel, fazlasıyla kaba ve bilimin dilinden çok daha eski bir dil içinde başladıkları alan ortaya çıkabilir. Burada delilik ile delilik olmayan, akıl ile akıl olmayan ayrılmaz biçimde iç içe geçmişlerdir. Henüz var olmadıkları ve birbirleri için birbirlerine göre onları birbirlerinden ayıran alışverişin içinde var oldukları anda ayrılmaz olarak. Akıl hastalığının sakin dünyasının ortasında modern insan artık deliyle iletişimde bulunmuyor. Bir yanda deliliği hekimin işi yapan, böylece onunla ilişkiye ancak hastalığın soyut evrenselliği aracılığıyla izin veren akıl insanı var. Öbür yanda, ötekiyle ancak yine tümüyle soyut bir akıl, düzen, fiziksel ve ahlaki zorlama, grubun anonim baskısı, uzlaşmacılık talebi demek olan bir akıl, aracılığıyla ilişkiye geçen delilik insanı var. Ortak dil yok, daha doğrusu artık ortak dil yok. 18. yüzyılın sonunda deliliğin akıl hastalığı olarak kurulması kesintiye uğramış bir diyaloğun sonuçlarını ifade eder. Bu durum, akıl ile delilik arasındaki ayrılığı sanki zaten varmış gibi koyar ve sabit söz dizimi olmayan, biraz anlaşılmaz biçimde ifade edilen, daha önce delilik ile akıl arasındaki alışverişte kullanılan o eksik kelimelerin bütününü unutulmaya bırakır. Aklın delilik hakkındaki monoloğu olan psikiyatrinin dili ancak böyle bir sessizlik üzerine kurulabilirdi. Ben bu dilin tarihini değil, bu sessizliğin arkeolojisini yapmak istedim. Trasmakos'un veya Kalikles'in varlığı, söylemleri bize Sokrates'in güven verici diyalektiğinde aktarılmış olsa da bunu göstermeye yeter. Ama Yunan logosunun tersi yoktu. Orta çağın başlangıçlarından beri Avrupa insanının ayrım yapmadan delilik, demans, akıl dışılık olarak adlandırdığı bir şeyle ilişkisi vardır. Belki de Batı aklı derinliğinden bir şeyi bu karanlık mevcudiyete borçludur. Her durumda akıl, akıl dışılık ilişkisi Batı kültürü için özgünlüğünün boyutlarından birini oluşturur. Bu ilişki daha Hieronymus Bosch'tan çok önceleri ona eşlik ediyordu ve Nietzsche ile Arthod'dan çok sonra da takip edecektir. Aklın dilinin altındaki bu çatışma nedir peki? Aklı yatay gelişimi içinde izlemeyen ama bütün Avrupa kültürü boyunca onu kendi olmayan şeyle karşı karşıya bırakan, onu kendi ölçüsüzlüğüyle ölçen bu sabit dikeyliğin zaman içinde izini sürmeye çalışan bir sorgulama bizi nereye götürebilir? Hangi bölgeye gidelim ki ne bilginin tarihi ne de kısaca tarih olsun, ancak bölmenin ötesinde değer ve anlam bulan hakikatlerin erekselliğine ve rasyonel neden zincirine boyun eğmesinde nedenlerin rasyonel zincirine boyun eğsin. Hiç kuşkusuz bir kültürün kimliğinden çok sınırlarının söz konusu olacağı bir bölge. Sınırların bir tarihi yapılabilir. Gerçekleşir gerçekleşmez zorunlu olarak unutulan bir kültürün kendisi için dışarısı olacak bir şeyi reddetmek için kullandığı bu karanlık edimlerin tarihi ve tüm tarihi boyunca kültürü değerleri kadar kendini soyutlamak için açtığı bu boşluk, bu boş mekan da belirler. Çünkü kültür değerlerini tarihin sürekliliğinde kazanır ve muhafaza eder. Ama temel tercihlerini sözüne etmek istediğimiz bu bölgede uygular. Ona pozitivite çehresini veren bölmeyi bu bölgede yapar. Onu biçimlendiren kökensel yoğunluk oradadır. Bir kültürü sınır deneyimleri hakkında sorgulamak, ona tarihin sınırlarında adeta kendi tarihinin doğumu olan bir yırtılma hakkında soru sormaktır. Bu durumda daima çözülme halinde olan bir gerilim içinde diyalektik bir analizin zamansal sürekliliği ile trajik bir yapının zamanın kapılarında gün ışığına çıkarılması karşı karşıya gelmiş olur. Batı dünyasının sınır deneyimlerinin merkezinde bizzat trajedi sınır deneyimi yer alır. Batı dünyası tarihinin çıkış noktası olan trajik yapının, trajedinin inkarı, unutulması ve sessiz düşüşünden başka bir şey olmadığını Nietzsche göstermiştir. Trajedinin tarih tarafından inkarının ta kendisi içinde trajik olanı tarihin diyalektiğine bağladığı için merkezi bir yere sahip olan trajik yapının yörüngesinde birçok başka deneyim döner. Bu deneyimlerin her biri kültürümüzün uç noktalarında aynı zamanda kökensel bir bölme anlamına da gelen bir sınır çizer. Batı rasyosunun evrenselliğinde doğu anlamına gelen o bölme vardır. Köken olarak düşünülen geri dönüş özlemlerinin ve vaatlerinin kaynaklandığı doğu, batının sömürgeleştirici aklına sunulmuş ama hep sınır olarak kaldığından sonsuza dek erişilmez kalan doğu, İçinde batının oluştuğu ama bu arada bir bölme çizgisi de çizdiği başlangıç gecesi olarak doğu, batı olmayan her şeydir. Ama batı ilk hakikatini yine de doğuda arar. Batının bütün oluşumu boyunca bu büyük bölmenin tarihini yapmak, onu kendi sürekliliği ve alışverişleri içinde izlemek ama aynı zamanda kendi trajik kutsallığı içinde ortaya çıkmasına izin vermek gerekir. Başka bölmeleri de anlatmak gerekecektir. Görüntünün parlak birliğinde düşün mutlak olarak bölünmesi, insanın kendi hakikatiyle, ister yazgısının hakikati olsun, ister yüreğinin, ilgili olarak sorgulamaktan kaçamadığı ama sadece düşü kuran ve onu onurizmin müstehziliğine iten temel reddiyenin ötesinde sorguladığı bölme. Cinsel yasakların da tarihini yapmak gerekecektir. Üstelik yalnızca etnoloji terimleriyle değil. Ahlakın veya hoşgörünün günlüğünü tutmak için değil, Batı dünyasının sınırı ve ahlakının kökeni olarak arzunun mutlu dünyasının trajik bölünmesini gün ışığına çıkarmak için bizim kültürümüzde baskının sürekli devinen ve ayak direyen biçimlerinden söz etmek. Nihayet ve en önce delilik deneyimden söz etmek gerekir. Okuyacağınız inceleme, Nietzsche'ci büyük araştırmanın güneşinde tarihin diyalektiklerini trajik olanın sabit yapılarıyla karşı karşıya getirmek isteyen bu uzun soruşturmanın ilki ve kuşkusuz en kolayıdır. Delilik üzerine bilginin bütün söylediklerini en baştan reddeden biri için en genel ama en somut biçimiyle delilik nedir peki? Hiç kuşkusuz eser yokluğundan başka bir şey değil. Deliliğin varlığının oluşum içinde nasıl bir yeri var? Nasıl bir iz bırakıyor ardında? Kuşkusuz çok ince bir iz. Endişe vermeyen ve tarihin ağırbaşlı, büyük sükunetini bozmayan birkaç kırışık. Batı aklının oluşumunu dokunmuş birkaç belirleyici söz karşısında, bütün o boş lafların, hapishanelerin ve kütüphanelerin, tesadüfen o boş laflara eklediği çözümlenemez çılgınlık dosyalarının ne gibi bir ağırlığı olabilir? Neredeyse okuma yazması olmayan öfkeli çılgın hizmetkar Tori'nin 17. yüzyıl sonunda uçup gitmekte olan sanrılarını, korku çığlıklarını döktüğü binlerce sayfaya bizim söylemlerimizin evreninde bir yer var mı? Tüm bunlar yalnızca düşkün zaman, geleceğin reddettiği bir gelip geçişin zavallı kendini beğenmişliği, oluşum içinde yer alan ama onulmaz biçimde tarih olmaktan eksik kalan bir şey. Her tür aşağılayıcılıktan kaçınarak sorgulanması gereken şey bu eksik olmalıdır. Bir şey vardır ki ilk dile getirilişinden bu yana zaman tarafından hep susturulmuş ve sonra da yalnızca boşluk, boşunalık, hiçlik biçiminde anlaşılmıştır. Tarih ancak bir tarih yokluğu, arka planında sessizliğin görev ve hakikat olarak yolunu gözlediği o büyük mırıltılar mekanında mümkündür. Sen olan bu şatoya ıssızlık, bu sese gece, yüzüne yokluk diyeceğim. Bu karanlık bölgenin muğlaklığı, saf kökendir bu bölge. Çünkü tarihin dili, onca karışıklık arasında söz diziminin biçimlerini ve söz dağarının tutarlılığını ele geçirerek oradan doğmuştur. Ve son tortu, sözcüklerin steril kumsalıdır. Üzerinden geçilen ve hemen unutulan, edilgenliği içinde sadece yerinden edilmiş figürlerin boş izini muhafaza eden kumdur. Tarihin büyük eserine her an kendini yenileyen, ancak tüm tarih boyunca kendi kaçınılmaz boşluğunda değişmeden koşan bir eser yokluğu eşlik eder değişmez olarak. Hem daha ilk kararda orada olduğu için tarih öncesinden beri hem de tarihin telaffuz edeceği son sözde muzaffer olacağı için tarih sonrasında. Tarihin doluluğu hem boş hem de dili olmayan ve kulak verenlere tarihin altından sesi olmayan bir gürültüyü, tek başına konuşan, ne konuşan öznesi ne de muhatabı olan, kendi üzerine katlanmış, gırtlağa düğümlenmiş, daha hiç dile getirilmeden geçerliğini kaybetmiş ve içinden hiç çıkmadığı sessizliğe sessiz sedasız geri dönen, bir dilin inatçı mırıltısını işittiren tüm o dilsiz sözcüklerle dolu mekanda mümkündür ancak. Anlamın kireçleşmiş kökü. Bu henüz delilik değil, deliliğin bölünmesini mümkün kılan ilk yarılmadır. Bölme, bu yarılmanın devralınması, katlanması, şimdiki zamanın sıkı birliği içinde düzenlenmesidir. Batılı insanın kendi zamanına ve mekanına ilişkin algısı bir ret yapısı gösterir. Bu yapıdan hareketle söz bir dil olmadığı için, edim bir eser olmadığı için, figür de tarihte yer almaya hakkı olmadığı için reddedilir. Bu yapı anlamlı ile anlamsız olanı, daha doğrusu bunların birbirine bağlandığı tekabüliyeti kurar. Delilik üzerine geliştirilen rasyonel bilgi deliliği bastırsa ve ona patolojik araz statüsü vererek elini kolunu bağlasa da kültürümüzde delilik olmadan akıl olamayacağı olgusunu yalnızca bu yapı açıklayabilir. Tüm Batı tarihi boyunca deliliğin zorunluluğu dipten gelen gürültü ve o gürültünün kesintisiz monotonluğundan zaman içinde aktarılan ve tamamlanan anlamlı bir dil çıkaran bu karar edimiyle ilişkilidir. Kısacası tarihin mümkünlüğüyle ilişkilidir. Delilik deneyiminin tümüyle tarihe ait olan ama tarihin sınırlarında ve karar verdiği yerde barınan bu yapısı buradaki incelemenin nesnesini oluşturuyor. Yani bu incelemede söz konusu olan bir bilgi tarihi değil, bir deneyimin ilk devinimleridir. Psikiyatrinin tarihi değil, tüm canlılığıyla bilgi tarafından ele geçirilmeden önce deliliğin tarihi. Dolayısıyla kulak vermek, dünyanın bu mırıltısına doğru eğilmek, hiç şiir olmamış onca imgeyi, günün ışıklarına hiç ulaşamamış onca fantazmayı algılamaya çalışmak gerekirdi. Ancak kuşkusuz buradaki görev bizi iki nedenle imkansızdır. Çünkü böyle bir görev bizi hiçbir şeyin zamana bağlamadığı o sayısız somut acıyı, o sayısız anlamsız sözü ilk halleriyle yeniden kurmak zorunda bırakırdı. Ve çünkü bu acılar ve sözler her şeyden önce yalnızca onları reddeden ve ele geçiren bölme ediminde varlık bulur ve kendileri ile başkalarına sunulurlar. Yalnızca ayırma edimi içinde ve oradan hareketle henüz ayrışmamış çokluk olarak düşünülebilirler. Onları yabanıl halinde kavramaya çalışan algı, zorunlu olarak onları çoktan ele geçirmiş bir dünyaya aittir. Deliliğin özgürlüğü onu hapis tutan kalenin tepesinden duyurabilir kendini ancak. Oysa delilik, orada yalnızca hapishanelerinin verdiği sıkıntılı kimliği, ezilmişliğin sessiz deneyimini taşır ve bizde ise sadece onun geride bıraktığı eşkal var. Dolayısıyla deliliğin tarihini yapmak, yabanıl hali artık olduğu biçimiyle hiçbir zaman yeniden kurulamayacak olan bir deliliği esir tutan tarihsel bütünün nosyonlar, kurumlar, hukuki ve polisiye önlemler, bilimsel kavramların yapısal bir incelemesini yapmak anlamına gelir. Ancak o ilkel saflığa ulaşmak mümkün olmadığı için yapısal inceleme, akıl ile deliliği aynı anda hem ilişkilendiren hem de birbirinden ayıran karara yaklaşmak, aralarındaki kesintisiz alışverişi, karanlık ortak köklerini, birliklerine olduğu kadar anlamlı ile anlamsız arasındaki karşıtlığı da anlam veren kökensel çatışmayı keşfetmeye yönelmek zorundadır. Tarihsel zaman içinde heterojen olan ama onun dışında kavranamayan hüzünlü böceklerin o mırıltısını aklın dilinden ve zamanın vaatlerinden ayıran karar böylece ortaya çıkabilir. Bu yapının her şeyden önce bizim pozitif olarak değerlendirdiğimiz bir psikiyatriyi önceleyen ve oluşumunu getiren 50 yıl boyunca görünebilir olmuş olması şaşırtıcı mıdır? Willis'ten Pinel'e, Orestes'in öfkesinden Sourdun evine ve Juliet'e kadar klasik çağ, delilik ile akıl arasındaki alışverişin dilini değiştirdiği ve bunu radikal bir biçimde yaptığı o dönemi kapsar tam olarak. Deliliğin tarihinde iki olay benzersiz bir netlikte bu değişime işaret eder. 1657'de genel hastanenin kurulması ve fakirlerin büyük kapatılması. 1794'te Bicêtre'de zincire vurulmuş olanların salıverilmesi. Bu tekil ve simetrik iki olay arasında muğlaklığı tıp tarihçilerini zor durumda bırakan bir şey meydana gelir. Bazılarına göre mutlakiyetçi bir rejimde körü körüne bir baskı, başkalarına göre ise deliliğin pozitif hakikati içinde bilim ve hayırseverlik tarafından keşfedilmesi. Aslında bu tersine çevrilebilir anlamların altında bu muğlaklığı ortadan kaldırmayan ama onu belirleyen bir yapı şekillenmektedir. Medyeval ve hümanist delilik deneyimden bizim delilik deneyimimize geçişi açıklayan ve deliliği akıl hastalığına hapseden de bu yapıdır. Orta Çağ'da ve Rönesans'a kadar insanın demans ile kavgası, insanı dünyanın gizli güçleriyle karşı karşıya getiren dramatik bir tartışmaydı ve delilik deneyimi cennetten kovulma ile takdiri ilahi, hayvan, metamorfoz ve bilginin tüm harika sırlarının söz konusu olduğu imgeler tarafından kuşatılmıştı. Bizim çağımızda delilik deneyimi onu çok iyi bildiği için unutan bir bilginin sükunetinde yaşanıyor. Ancak bu deneyimlerin birinden diğerine geçiş, dilsiz kurum, yorumsuz edim, aracısız bilgi olarak sabit büyük bir yapıyı ele veren sessiz bir saydamlıkta ne imgesi ne de pozitivitesi olan bir dünyada gerçekleşir. Ne dramın ne de bilginin yapısıdır bu. Tarihin onu hem kuran hem de reddeden trajik kategoride sabitlendiği andır. Dolayısıyla klasik delilik deneyimine hakları ve oluşumu içinde değerini tanımaya yönelik bu girişimin merkezinde hareketsiz bir figür bulunacaktır. Gün ile gecenin, karanlık ile aydınlığın, uyku ile uyanıklığın, güneşin hakikati ile gece yarısı güçlerinin basit bölünmesi. Zamanı ancak sınırın belirsiz dönüşü olarak kucaklayan temel figür. İnsanı güçlü bir unutkanlığa gömmek de bu figürün göreviydi. İnsan bu büyük bölmeye hakim olmayı, onu kendi düzeyine indirgemeyi, ondan gece ile gündüzü yapmayı, hakikatin güneşini kendi hakikatinin narin ışığının emrine vermeyi öğrenecekti. Kendi deliliğini denetim altına almak, onu bakışının ve ahlakının zindanlarına atarak ele geçirmek, onu kendinin bir köşesine iterek elini kolunu bağlamak, sonunda insana kendi kendisiyle psikoloji denen o ilişkiyi kurma yetkisini veriyordu. İnsanın deliliğinin hakikatini elinde tutma ve onu bilgi içinde konuşturması iddiasında olabilmesi için deliliğin gece olmaktan çıkması ve bilincin içindeki kaçak gölge haline gelmesi gerekti. Bu delilik deneyiminin yeniden kurulmasında psikolojinin olabilirlik koşullarının tarihi adeta kendiliğinden yazıldı. Bu çalışma boyunca bazı yazarlar tarafından bir araya getirilmiş malzemeden yararlandığım oldu. Yine olabildiğince az ve belgelerin kendisine ulaşamadığım durumda yaptım bunu. Çünkü dilin altından gelen ve söze dökülmek için kurulmamış bu sözcüklerin, bu metinlerin kendileri hakkında konuşmalarına, psikiyatrik bir hakikate yapılabilecek tüm göndermelerin dışında izin vermek gerekiyordu. Belki de bu çalışmanın benim gözümdeki en önemli bölümü arşiv metinlerinin kendilerine verdiğim yerdir. Kalan kısmı için bunun dışında hiçbir şeye dayanmayan bir tür görecelik içinde kalmak, kartları açacak ve bilinmeyen hakikatleri ortaya serecek hiçbir psikolojik güç gösterisinden medet ummamak gerekiyordu. Delilikten yalnızca insanların deli olmamasını sağlayan o başka biçimle ilişkili olarak söz etmek gerekiyordu. Öte yandan bu başka biçimse ancak onu delilikle ilgili olarak belirsiz bir tartışmaya sokan ilkel canlılık içinde betimlenebilirdi. Dolayısıyla hiçbir dayanağı olmayan bir dil gerekliydi. Oyuna giren ancak alışverişe de yetki veren bir dil. Durmaksızın kendini baştan alarak sürekli bir devinimle dibe kadar giden bir dil. Ne pahasına olursa olsun görece olanı kurtarmak ve mutlak anlamda anlaşılmak gerekiyordu. Burada bu basit hitabet sorununda işin en büyük güçlüğü gizleniyor ve ifade buluyordu. Zorunlu olarak aklın dilinin beri tarafında kalması gereken bir bölme ve tartışmayı, çünkü bu dil ancak onların ötesinde anlam edinir, bu dilin yüzeyine çıkarmak gerekiyordu. Dolayısıyla ilkel bir biçimde iç içe geçmiş bu sözcüklerle olabildiğince yaklaşabilmesi ve insanın kendini deliliğe karşı güvenceye aldığı o mesafenin ortadan kalkması için gayet yansız, bilimsel terminoloji ile toplumsal ve ahlaki seçimlerden epey arınmış bir dil gerekiyordu. Ancak bizim için delilik ile aklın hakikatinin kendini kurduğu belirleyici sözlerin ihanet etmeden gelip kaydolabilecekleri bir dil olmalıydı bu. Dolayısıyla kural ve yöntem olarak Char'ın bir metninde bulunan ve hakikatin en acil ama en gizli tanımının okunabileceği bir tanımı esas aldım. Eşyadan kendini bizden korumak için yarattığı yanılsamayı aldım ve ona bize sunduğu şeyi bıraktım. Char Suzerain, Pomme et Prose içinde, sayfa 87. İster istemez biraz yalnızlık gerektiren bu işte bana yardım eden herkese minnet borçluyum. İlk olarak Georges Dumézil. O olmasa bu çalışma başlamazdı. Ne İsveç gecesinde başlar ne de Polonya özgürlüğünün büyük inatçı güneşinde tamamlanırdı. Jean Hippolyte ve herkesin arasında henüz son şeklini almadan bu çalışmayı okuyan, hiçbir şey basit değilken bana öğüt veren, beni birçok yanılgıdan kurtaran ve anlaşılır olmanın getirebileceği ödülü gösteren Georges Canguilhem'e teşekkür etmem gerekiyor. Dostum Robert Mauzy, kendi yüzyılı 18. yüzyıl hakkında bende eksik olan birçok bilgiyi sağladı. Görünüşte önemsiz gibi duran başka isimleri de saymak gerekirdi. İsveçli ve Polonyalı o dostlar yine de bu sayfalarda kendilerinden bir şey olduğunu biliyorlar. onları ve mutluluklarını uzaklardaki acılardan ve ıstırabın biraz da tozlu arşivlerinden başka bir şeyin söz konusu olmadığı bir çalışmanın bu kadar içine çektiğim için beni bağışlasınlar. Güç bela mırıldanan acınası yoldaşlar, ışıkları söndürüp gidin ve mücevherleri geri verin. Yeni bir gizem şarkı söylüyor kemiklerinizde. Meşru garipliğinizi geliştirin. Cilt 1, sayfa 159-167. Çeviren Ferda Keskin.